Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tarihin Derinden Yolculuk programımızda bu hafta yeniden huzurlarınızdayız. Malumunuz koronavirüs dönemindeyiz. Sosyal mesafeyi koruyarak programlar yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden sürçülisan edersek affola, öyle başlamış olalım. Bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte yine önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Malumunuz Kudüs binlerce yıldır önemli bir coğrafya olarak karşımızda duruyor. Kuşkusuz Müslümanlar için, İslam alemi için de çok kıymetli bir yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı yer. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kudüs'ün Osmanlıların elinden çıkmasıyla 1940'lardan sonra da İsrail'in hakimiyeti altına girmesiyle maalesef bir kısım yerlerde özellikle bitmeyen bir problem olarak karşımızda duruyor. Bu programımızda değerli hocamızla beraber Kudüs'ün biraz tarihini, Osmanlı öncesi Kudüs'ü konuşacağız ve böylelikle birkaç hafta Kudüs'ü detaylı bir şekilde derinlemesine konuşmuş olacağız hocamızla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum. Koronavirüs sebebiyle bu hafta programımızı böyle mesafeleri koruyarak yapıyoruz. Bütün dinleyicilerimize sağlık ve afiyet dileyerek hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah hocam, bir mukabele. Şuradan başlayalım isterseniz hocam. Kudüs'ün kelime anlamı, şehrin adı nereden geliyor? Bunu konuşarak programımıza başlamış olalım.
Evet. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi aslında Kudüs hakkında sohbet etmeyi, konuşmayı hep arzu ediyorduk. Fakat gerek gündem, gerek işte bu virüs meselesiyle ilgili, bu salgın hastalıklarla ilgili programlarımız oldu. Kısmet bugüneymiş. İnşallah birkaç program Kudüs'ü konuşmayı arzu ediyoruz.
İnşallah.
Tabii Kudüs ya da İngilizce ifadesiyle Jerusalem yaygın bir şekilde Filistin'deki bu şehir için kullanılan kavramlar. Kudüs kelimesi bize çok yabancı değil. Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen kadese, yani mukaddeslik, kutsallık anlamı içeriyor. Fakat kelimenin ilk defa kullanıldığı tarihlere baktığımızda ilk defa Mısır medeniyetinin metinlerinde geçiyor. Yani oldukça eski, M.Ö. 19. ve 18. yüzyıllarda Urusalim, Urusşalim gibi ya da eski ahit metinlerinde Yeruşalim diye geçiyor. Aslında bu kelimenin, yani Jerusalem biraz bugünkü İngilizce'de biraz dönüşerek bu hale gelmiş durumda. Yeru ve Şalim kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir kelime. Şalem biraz daha aslında belki dinleyicilerimiz duymuş olabilir. Bu arada şunu da vurgulamak istiyorum. Arapça ve İbranice dilleri arasında çok ciddi bir bağ ve benzerlik var. Yani her iki dil de Semitik dil grubuna, Sami dil grubuna ait olduğu için aslında yazı karakterleri birbirinden farklı olsa da konuşma telaffuzları birbirine yakın.
Hocam yani, aynı coğrafyadan çıkma diller değil mi bunlar?
Tabii ki. Yani hem Semitik halklar, Sami halklar, Araplar ve Yahudiler aynı kökenden geliyorlar. Dolayısıyla dilleri de aynı. Aslında birçok benzerlik var. Mesela onların Şalem, Şalem dediği ya da Şalom gazetesi de var hatta. Belki dinleyicilerimiz. Bizdeki selam kelimesinin karşılığıdır. Selam. Yani Şalom İşte barış demektir. Bizde de selam barış demektir. Silim kökünden geliyor. İslam yine aynı kökten geliyor. Dolayısıyla bu Jerusalem ya da Uruşalim kelimesinin anahtar kelimelerinden bir tanesi bu. Bu nedenle de Kudüs'e zaman zaman Darüsselam ya da Medinetüsselam tabirleri de kullanılmış. Yani bu selam ve şalom kelimelerinden dolayı. Ur kelimesi ise ya da Yeru, Ur kelimesi Mezopotamya'da özellikle mesela Ur, Uruk, Lagaş gibi şehirler var. Ur şehri. Şehir anlamı var Ur kelimesinin. Ama tabii Jerusalem'le ilgili başka rivayetler de var. Bir başka rivayette Şalim ya da Şulmanu adında bir tanrı olduğu ve bu tanrının şehri anlamına geldiğini söyleyenler de var. Romanların kullandığı başka bir tabir var. İlya, Aleya gibi. Ama İslam dünyasında tabii ki biz burayı Kudüs diyebiliyoruz. Kudüs mukaddes bir şehir anlamında. Buna belki paralel olarak Beytül Makdis ya da Harem ifadelerinde kullanıldığını görüyoruz.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de aslında Kudüs ismi geçmiyor.
Yani Kudüs olarak geçmiyor değil mi hocam?
Efendim?
Kudüs olarak geçmiyor.
Aynen öyle. Kudüs kelime olarak geçmiyor. Ama İsra suresinin birinci ayetinde olduğu gibi Mescid-i Aksa ifadesi geçiyor.
Hı hı.
Ya da başka yerlerde Mübezze-i Sıdık ya da Arzul Mukaddese, Ardul Mukaddese gibi kavramlar da bazı müfessirlere göre Filistin için kullanılan kavramlar olduğu söylenmiş. Dolayısıyla Kudüs ismi geçmese de Mescid-i Aksa'ya en dar anlamıyla, birazdan belki biraz daha detaya gireceğiz Mescid-i Aksa neresidir diye.
Evet.
Ama belki biraz daha geniş anlamda da Filistin coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'de atıflar olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan da bu kutsallık, bu mahremiyet nereden geliyor? Beytül Makdis nereden geliyor? Bu hem Kur'an'da İsra suresinde birinci ayette buyurulduğu gibi kutsal bir yer olduğu çok açık ve vahiyle, ayetle belirtilmiş bir yer. İki, Hazreti Peygamber'in hadislerinde de bunu görüyoruz. Yani bir hadisinde Peygamberimiz üç mescit için seyahat edilir, ziyaret edilir diyor.
Evet.
Bunlar Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs, Mescid-i Aksa. Dolayısıyla bu ifadeler, ayet ve hadislerdeki ifadeler bizim için önemli. Kudüs bu anlamda kutsal bir şehir, mukaddes bir şehir ve kelime anlamıyla da biz bugün özellikle Türkçe'de ve Arapça'da Kudüs diyerek bunu her daim telaffuz etmiş oluyoruz.
Evet. Hocam şimdi hem Yahudiler için hem Hristiyanlar için hem de Müslümanlar için önemli bir kentten, bir bölgeden bahsediyoruz. Müslümanlar için niçin önemli olduğunu aslında biraz ifade buyurdunuz siz de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miraca çıktığı bir yer. İsra suresinde işte Kudüs olarak geçmesi de o bölgenin ismini zikredildiğini ifade buyurdunuz. Yahudiler ve Hristiyanlar için şehrin önemi nedir hocam?
Evet, yani aslında üç semavi din bu şehri sahipleniyor günümüzde. Yani tarih boyunca da bunun için aslında çok büyük mücadeleler olmuş. Haçlı seferlerinden tutun da Kırım Savaşı'na kadar birçok ülke, farklı din mensupları mücadele girmiş. Tabii tarihsel olarak yani İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliği bir kronolojik olarak düşündüğümüzde Yahudilik daha erken geldi.
Evet.
Ve bu bakımdan şehrin Yahudiler açısından önemi kronolojik olarak daha erken başlıyor diyebiliriz.
Hı hı.
Yani şöyle ki yine birçok dinleyicimizin bildiği üzere Kur'an-ı Kerim'de de kıssaları anlatıldığı üzere bu coğrafyada birçok Yahudi peygamberi geliyor ve burada İsrail oğullarına dini tebliğ etmeye çalışıyorlar. Hazreti Musa'nın Yahudileri Mısır'dan çıkarmasını hepimiz biliyoruz.
Hı hı.
Yahudiler Mısır'da çok hor görülen, eziyet altında tutulan bir toplumdu. Köle gibi davranılıyordu.
Hı.
Hazreti Musa bu kavmin peygamberi olarak onları Mısır'dan çıkarmış. Kızıldeniz'i yararak bunları Kenan coğrafyasına, Filistin coğrafyasına doğru göç etmişlerdi.
Hı hı.
Hatta burada bu göç sırasında da 40 yılın çölde geçirerek aslında çeşitli imtihanlara tabi tutulduklarını da biliyoruz.
Bu bir sürgün müydü hocam? Çok özür dilerim. Bir sürgün müydü bu acaba? Bu zorunlu göç bir sürgün müydü hocam?
Şöyle, Mısır'daki zulme uğramaları bir sürgünle alakalı değil.
Hı hı.
Yani burada Firavunların zulmüne uğradıklarını biliyoruz biz Yahudi toplumunun. Aslında şöyle söyleyeyim, Mısır'dan Filistin coğrafyasına gelmelerini bir sürgün olarak görmek doğru değil kanaatimce. Çünkü bu peygamberlerinin liderliğinde yaptıkları bir yolculuk.
Musa peygamber yani şey yapıyor, Musa peygamber onların güvenliğini sağlamak açısından Mısır'dan içeri çıkarıyor.
Tabii. Hatta Firavun'la bunun ne diyelim görüşmesini yapıyor. Firavun önce bunlara müsaade etmiyor. Daha sonra Hazreti Musa bunun için yani bir şekilde ikna edince Firavun'u yola çıkıyorlar ve arkasından tekrardan Firavun ve ordularının geldiğini biliyoruz. O Kızıldeniz'de Firavun'un boğulması meselesi de bunun üzerine yaşanıyor. Hı hı. Ama tekrar edeyim, bu bir sürgün değildi. Yani belki birazdan sürgünlere de örnekler vereceğiz. Hı hı. Çünkü bu, yani sürgün deyince bizim aklımıza olumsuz bir şey geliyor değil mi? Evet. Arzu edilmeyen bir yolculuk geliyor. Ama burada ise Yahudilerin maruz kaldıkları kötü muameleden kurtarıldıkları ve daha salimen yaşayacakları bir coğrafyaya yapılan bir göçten bahsediyoruz. Tabii şehrin, yani Kudüs şehrinin krallık ve ibadet merkezi oluşu Hazreti Davut'la başlıyor. Yani Hazreti Musa'dan daha sonra başlıyor. Yine biz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davut'un Calut ile mücadelesini biliyoruz. Ve ilginç bir şekilde Yahudilere gelen peygamberlerin bir kısmı hem kral hem de peygamber olacaklar. Bunların başında belki Hazreti Davut'u ifade etmek gerekir. Önce kral, sonra peygamber olacak. Hatta bütün dinleyicilerimizin bilebileceği Davut Yıldızı dediğimiz Hazreti Davut'un bir mührü var. Bugün Osmanlı'da bile, İstanbul'da bile çeşitli camilerde, tarihi binalarda bile gördüğümüz Davut yıldızları var değil mi? Barbaros'un sancağından Yeniçeri ortalarına kadar birçok yerde bu sembol kullanılıyor. Ve Hazreti Davut bir kral ve peygamber olarak Kenan diyarına hükmedecek ve bu bakımdan şehir bir krallık ve ibadet merkezi olarak Hazreti Davut'la başlıyor. Ama belki Yahudilik tarihi açısından Hazreti Süleyman dönemi oldukça önemli. Yani Hazreti Davut'un oğlu olan Hazreti Süleyman da çok büyük peygamberlerdendi. Onun mucizelerini hepimiz biliyoruz. Kral ve peygamber olan birisiydi. Dahası ins ve cinne hitap edebilen bir peygamberdi. Yahudilik açısından Hazreti Süleyman'ın önemi ilk mabedi, yani Mescid-i Aksa'yı burada inşa ettirmiş olmasıdır. Hatta bu inşa sürecinde cinleri de kullandığı biliniyor. Şehrin etrafını duvarlarla çevriliyor. Dolayısıyla ilk mabedin yapılması önemli. Bugün de bu kutsal sayılan topraklarda hala Yahudilerin bu ilk mabedi aradıklarını, çeşitli arkeolojik kazılar yaptıklarını vesaire biliyoruz. Ama Hazreti Süleyman'ın ölümüyle krallık ikiye bölünecek ve Kudüs güneydeki Yahuda krallığının merkezi olacak. Ama mesela ben zannediyorum 2005 yılıydı, yani 15 yıl önce İsrail'e bir sempozyum vesilesiyle ziyaret etme imkanım olmuştu. Böyle birkaç günün hemen Kudüs'e de gidip gezme imkanım olduğunda bu ağlama duvarının kenarına gittiğimde orada bir mesela yazı vardı. Hazreti Adem ile Havva'nın buluştuğuna inanılan yer olarak geçiyor. Yani Yahudi geleneğinde o toprakların böyle inanılmaz bir önemi var. Adeta insanlığın neşrünema bulduğu bir alan olarak görülecek. Ama bu peygamberler silsilesi sadece Hazreti Musa, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya gibi başka peygamberlerle de devam edecek. Ama maalesef ki hepimizin yine bildiği üzere Yahudiler peygamberlerine zulmedecek, bir kısmını öldürecekler. Bu nedenle de kendileri de Kudüs şehri de zaman zaman bazı afetlere ya da yabancı istilalarına maruz kalacak.
Bu peygamberlerin zulmettikleri için değil mi hocam?
Yani Kur'an-ı Kerim'de bile biliyorsunuz birçok ayette Yahudilerden lanetlenmiş bir toplum olarak bahseder. Yani peygamberlerini öldüren bir kavim olarak bahsedilir. Dolayısıyla Yahudilerin ara ara sürgün edilmiş olmaları da herhalde çok şey değil. Yani belki de bu yaptıklarının bir karşılığı olarak takdiri ilahiydi. Evet. Ama mesela en meşhur sürgünleri Asur İmparatorluğu ve Babil İmparatorluğu dönemlerinde olacak. Yani 8. yüzyıllarda, yani 700 yıllar, yine meşhur Babil İmparatoru Nebukadnezar ya da bizde daha çok Buhtunnasır diye bilinen bir imparator döneminde bunların Kudüs'ten Babil'e sürüldüklerini biliyoruz. Zannedersem önceki programlarımızdan bir tanesinde Irak'taki Yahudileri konuşurken kısmen bu konuya değinmiştik.
Evet.
Yani Kudüs'ten Yahudilerin Babil'e sürülmesi ve İsrail devleti kurulana kadar Irak coğrafyasında çok ciddi sayıda Yahudi nüfusunun olduğunu zikretmiştik. İşte bu Babil ve Asur sürgünleri hem Kudüs şehrinin yıkılması, ilk mabetleri olan işte Hazreti Süleyman'ın yaptığı mabetin yıkılması gibi birçok olumsuz durumu beraberinde getirecek. Ve ancak Pers İmparatorluğu döneminde Babil'dekilerin geri dönmelerine izin verilecek. Bu noktada da bir başka peygamber, işte bizim Üzeyir peygamber olarak bildiğimiz ama Yahudilerin daha çok Ezra dediği peygamber Yahudileri sürgünden kurtaracak ve tekrardan Kudüs'ü dini bir merkez haline getirecek.
Evet.
Dolayısıyla yani sorunuzun cevabını biraz belki uzun tuttum ama bu Yahudi peygamberlerinin tarihi göz önünde bulundurulduğunda burası oldukça önemli bir merkezdi ve bugün bile İsrail'de Yahudiler arasında yaygın olan bir inanç var. O da Süleyman Mabedi'nin bugünkü Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan Kıble Camii'nin altında olduğuna dair bir inanç.
Hı hı.
Ve bu nedenle de işte altında tünellerin kazıldığı, arkeolojik kazıların yapıldığı biliniyor. Her ne kadar İsrail hükümeti bunları reddetse de böyle bir durum söz konusu. Çünkü zaman zaman o Mescid-i Aksa'nın avlusunda çökmeler olduğunu biliyoruz. Civardaki evlerin işte duvarlarının, yapılarının çatladığını biliyoruz.
Hı hı.
Burada ciddi bir çalışma var gözüküyor. İlginç bir şekilde İsrail, ilginç demeyelim, buraya uluslararası heyet kabul etmiyor. Yani UNESCO 2016 yılında Mescid-i Aksa'nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığını kabul etti.
Evet.
İlginç bir şekilde. Ve 2017'de de İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddialarını yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı geçirdi. Yani burada çeşitli kazılar yapılıyor. Süleyman Mabedi'ni bulmak amacıyla. Aslında belki işin ucunda birkaç amaç var.
Hı hı.
Hem Mescid-i Aksa'yı, o kıble camiini yıkmak. Çünkü altı boşaldıkça en küçük bir Allah korusun doğal afetle, depremde yıkılma ihtimali söz konusu olacak.
Hı hı.
O yıkıldığında da altında belki işte arkeolojik bir kalıntı bulunduğu ya da Süleyman'ın mabedi bulundu deyip kendi mabetlerini inşa etme durumu söz konusu olacak.
Evet. Hocam UNESCO'nun tutumuyla ilgili hani önce ilginçtir dediniz, sonra ilginç değildir dediniz. Ama gerçekten ilginç. Niye ilginç? Çünkü Hristiyanlık için de, ki biraz sonra Hristiyanlık için Kudüs'ün önemini de konuşacağız. Hristiyanlık için de önemli bir şehir olmasına rağmen Hristiyan dünyası Kudüs meselesine Müslümanların sahip çıkmaya çalıştığı kadar maalesef sahip çıkmıyor, sesini yükseltmiyor. Garip bir şekilde İsrail istediği gibi Kudüs içerisinde hareket ediyor ve maalesef dünyanın büyük büyük ülkeleri, hani işte hatta papalıktan bile, yani işte Katoliklerin merkezi papalıktan bile neredeyse Kudüs'le alakalı hiç ses çıkmıyor. Hakikaten ortada böyle bir garabet var.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Bu söylediğinizde bir örnek vereyim.
Hı-hı.
Mesela 1969 yılında Mescid-i Aksa'da büyük bir yangın çıkıyor. Yani Yahudiler Mescid-i Aksa'yı ateşe veriyorlar.
Hı
hı. Tam bundan işte kaç 51 yıl önce, 51 yıl önce ve bu yangın sırasında Mescid-i Aksa'nın içinde Selahaddin Minberi diye bilinen bir minber, çok tarihi ve sanat şaheseri olan bir minber de yanıyor.
Hı hı.
Şimdi o yangının olduğu gece İsrail'de bir kadın başbakan var ve bu kadın başbakan sonra şunları söylüyor ve sizin söylediğinizi ne kadar teyit ettiğini görüyoruz aslında bu cümlelerde. Ne diyor? Bu yangının çıktığı gece diyor, o minberin yandığı gece diyor, sabaha kadar korkudan uyuyamadım diyor.
Hı hı.
Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail'e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman anladım ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir diyor.
Hı hı.
Yani bizim aslında Kudüs'e, buradaki mirasımıza ne kadar bigane kaldığımızı bir İsrail başbakanı çok açık bir şekilde dile getiriyor.
Hı hı.
Maalesef bu konuda çok ne diyelim vurdum duymaz bir toplumla dönüştük diyebilirim.
Evet hocam. Bir ara verelim isterseniz, ardından konu çok önemli gerçekten. Bunun üzerine özellikle Hristiyanlık üzerinde az önce değindik. Hristiyanlıkla ilgili Kudüs'ün ne ifade ettiğini, Hristiyanlar açısından ne ifade ettiğini biraz konuşalım istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Kudüs'ün tarihini konuşuyoruz. Özellikle Osmanlı öncesi Kudüs'ü konuşmak istiyoruz biraz. Daha doğrusu programımızın birinci bölümünde çok eski tarihleri konuştuk. Aradan önce Kudüs'ün Yahudiler açısından önemini biraz ifade etmeye çalıştık. Hristiyanlar açısından da kuşkusuz Kudüs önemli bir kent. Hocamla işte buradan inşallah devam edeceğiz. Hocam, aradan önce ifade ettiğim gibi Hristiyanlar açısından da Kudüs mühim bir şehir. Ki yine konuştuk, yani bugün Kudüs'te yaşananların, İsrail Devleti'nin Kudüs'e yaptıklarının Avrupa'da maalesef ve işte bütün Hristiyan dünyasında maalesef gerekli şekilde tepki görmediğini görüyoruz. Peki Hristiyanlar açısından Kudüs'ün önemi nedir hocam? Kudüs Hristiyanlık için neyi ifade ediyor?
Tabii bugünkü Hristiyan dünyası için de Kudüs çok önemli bir konuma sahip. Hatta bugünkü Hristiyan batılı devletlerin bile İsrail'le ne kadar yakın bir temas içerisinde, dostluk içerisinde olduğu herkesin bilgisi, malumu dahilinde. Şimdi Hristiyanlık açısından tabii ki burayı önemli kılan en önemli faktör Hazreti İsa'nın burada, yani Filistin'in Nasıra bölgesinde doğmuş olması. Burada tabii Hazreti İsa yeni dini, aslında yeni din diyoruz ama ilk önceleri Yahudiliğin bir mezhebi olarak algılanacak. Kendi mesajını etrafındaki insanlara anlatırken bu yeni din aslında Romalıları rahatsız edecek. Filistin bölgesi o dönem Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı ve daha sonra da Hristiyanların inancına göre işte yakalanıp çarmıha gerilecek. Ve bu bağlamda Hazreti İsa ile ilgili bazı kalıntıların orada, ki kutsal kabul edilen kalıntıların o bölgede çeşitli kiliselerde vesaire olduğunda biliyoruz. Orada özellikle önemli birkaç kilise var. Ama şunu mesela biliyoruz ki buradaki Hristiyanlık tarihi açısından önemli olan kalıntılar tarih içerisinde bazı savaşlara bile neden oluyor.
Hı hı.
Yani mesela Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan haç ve bu hacın kereste odun parçalarına sahip olmak için devletler birbirleriyle savaşıyor. Sasanilerle Bizans İmparatorluğu, ki bu İslam'ın doğuşundan hemen önce, yani 600'lü yılların başlarında Heraklius ile, Hazreti Peygamber'in çağdaşı olan Heraklius ile Sasan İmparatorluğu birbirine girecekler. Sadece bu ne diyelim, haçın kalıntılarına sahip olabilmek için. Dolayısıyla ya da bir başka örnek vereyim daha yakın bir tarihten. Hı hı. Kırım Savaşı. 1854'te yaşanan Kırım Savaşı'nın sebebine baktığımızda Kudüs'teki kutsal mekanların kimler tarafından kontrol edileceği meselesi. Bakın buradaki kimler tarafından kontrol edileceği meselesi derken Müslümanlar mı, Yahudiler mi, Hristiyanlar mı değil. Hı hı. Ortodokslar mı, Katolikler mi? Hı hı. Yani iki Hristiyan mezhebi arasında buradaki Hristiyanlığın önemli kutsal merkezlerini kim kontrol edecek savaşı ortaya çıkıyor. Hı. Ruslar Ortodoksları destekliyor, Fransızlar özellikle Katolik dünyasını destekliyor ve Kırım Harbi bizim literatürde Birinci Dünya Savaşı'nın adeta bir provası olarak gördüğümüz bir harpte. Dolayısıyla Hristiyanlık tarihi bakımından hep önemli olmuş bir şehirden bahsediyoruz. Bugün bile belki önümüzdeki haftalarda tekrar daha güncel konulara geldiğimizde bunu zikredeceğiz ama yüzyılın barışı diye sunulan planlar bile Allah korusun dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirme potansiyelini taşıyor. Evet. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın burada doğmuş olması, Hristiyanlığı buralarda yaymış olması, ilk havarilerin buralarda olması Hristiyanlık dini açısından oldukça önem arz ediyor diyebiliriz.
Evet hocam. Hocam şimdi bir Müslümanlar olarak özellikle Sultan Yavuz Sultan Selim'in Orta Doğu seferleri üzerine Kudüs Osmanlı açısından önemli bir yere geldi ama İslam dünyası açısından da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkmasıyla birlikte ve bizim ilk kıblemiz olması vesilesiyle önemli bir yer hocam. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Yani Müslümanlar açısından tam olarak Kudüs neyi ifade ediyor?
Evet. Bir defa biz evet dediğiniz gibi İsra ve Miraç hadisesiyle biraz İslam tarihine oturtuyoruz Kudüs'ü. Ama şunu unutmamak lazım. Demin şehrin Yahudiler için önemini ifade etmeye çalışırken bir dizi Yahudi peygamberinden bahsettim. Hı hı. Öncelikle Müslümanlar bu topraklarda yaşamış önceki peygamberleri de kabul edip ve iman ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Hı. Yani biz İslam'ı diğer dinlerin tekamül etmiş bir ne diyelim formatı olarak kabul ediyoruz. Ve bizim inancımız biz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygambere de iman etmeyi gerektiriyor. Emrediyor. Hı-hı. Dolayısıyla Hazreti Musa da, Davud da, Süleyman da o İslam tarihinin bir parçası olarak bu coğrafyalarda bulunuyordu. Bunu bir defa unutmamak lazım. Bu bir. Hı-hı. İki, sizin de ifade ettiğiniz gibi Hazreti Peygamber'in bir gece Mekke'den Kudüs'e yürümesi, İsra hadisesi, diğer taraftan da Mescid-i Aksa'dan Sidretül Münteha'ya yükselmesi çok önemli bir hadisedir ve bu Kur'an-ı Kerim'de de İsra suresindeki ayette de belirtilmiş bir hadise. Dolayısıyla Müslümanlar için çok büyük bir öneme sahip. Dahası bu Miraç hadisesinden sonra İslam dininin en önemli ibadetlerinden olan namazın emredilmiş olması ve Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olması bunlar oldukça önemli. Yani Miraç gecesi Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'da 124 bin kadar olduğu rivayet edilen peygamberlere namaz kıldırıyor, onlara imamlık yapıyor. Hı. Ve burada Hacerül Muallaka denen bir kayanın üzerinden Burak ile göğe çıktığına inanıyoruz. Hı. Dolayısıyla bu mucizevi hadisenin yaşandığı coğrafya Kur'an-ı Kerim'de kutsal belde, hatta Mescid-i Aksa ve çevresi diyor. Evet. Buralar kutsal belde olarak zikredilmiş. Bu bakımdan da bizim için oldukça öneme sahip bir yurt, mekan diyebiliriz.
Bir de şeyden önce hocam, Kabe'den önce Müslümanların ilk kıblesi değil mi? Bu anlamda da çok mühim.
Yani şöyle söyleyelim, yanlış hatırlamıyorsam Miraç hadisesi Mekke döneminde, yani hicretten 1-1,5 yıl kadar önce oldu. Kıblenin değişmesi ise Medine'de oldu. Yani Müslümanlar epey uzun bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kıldılar. Ancak belli bir süre sonra yine inen bir ayetle Hazreti Peygamber'e senin yüzünün işte uzun zamandır göklerde olduğunu, bakındığını görüyoruz diyerek Hazreti Peygamber'in aslında Kabe'ye yönelmeyi arzuladığını zikreden bir ayet iniyor. Bu mealinde bir ayetle ve kıble Kabe'ye döndürülüyor. Ama tabii ki İslam ordularının fethinden sonra da Kudüs hep önemli bir şehir olacak. Kudüs yine İslam tarihinde aynı zamanda bir adalet yurdudur.
Bu çok önemli hocam. Bu çok önemli hocam. Adalet yurdu olması.
Şöyle örneklemek gerekir. Birincisi İslam dini bir defa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı sırasında Arap Yarımadası'na yayılmıştı. Ve Ebu Bekir dönemi kısa bir dönemdi, 2 yıl kadar. Ancak Hazreti Ömer döneminde çok ciddi fetihler yapıldığını biliyoruz. Çok hızlı fetihler yapıldığını biliyoruz. Hazreti Ömer tarihteki en hızlı fetih yapan kumandanlardan bir tanesiydi. Evet. İşte Irak coğrafyası, İran, Mısır ve Kudüs gibi yerler Hazreti Ömer döneminde fetholunmuştu. 638'de Kudüs Müslümanlarca kuşatılıyor. Belki diğer şehirlerden biraz farkı var. O da şöyle ki, bu şehir kuşatılınca şehirdekiler şehri teslim etmek istediklerini, ancak bunun için Hazreti Ömer'in, yani halifenin gelmesini istiyorlar. Ve Hazreti Ömer de arkadaşlarıyla, sahabelerle bunu istişare ettikten sonra küçük bir kafileyle Kudüs'e gelecek. Ve hatta rivayetlerde hep anlatılır. Hazreti Ömer'in işte bineğine kölesiyle ya da yanındaki arkadaşıyla sırayla bindiği, işte şehre girerken de kendisinin yürüdüğü, dolayısıyla işte bineğin üstündekini halife zannettikleri tarzında bir rivayette hep anlatılır. Ama Hazreti Ömer, ki adaletiyle meşhur olan halife, Kudüs'e girdikten sonra 2 tane ferman yayınlayacak. Önce Mescid-i Aksa'ya gidecek, işte namaz kılacak orada. Ve biri Hristiyanlar için, diğeri de bütün Kudüs halkı için olmak üzere 2 ferman yaptıracak, yayınlayacak. Ve burada da Ömer Ahitnamesi olarak bilinen bu belgeyle cizye ve haraç karşılığında buradaki Hristiyanlara can ve mal güvenliği, din hürriyetini sağlayacak. Bu oldukça önemli. Şu bakımdan bizim daha sonra Osmanlı tarihinde millet sistemi olarak bildiğimiz, gayrimüslimlere yaşam hakkı veren, dini ibadet özgürlük hakkı veren uygulamanın aslında belki de ilk örneklerinden bir tanesini biz Kudüs'te görüyoruz.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra da aynı şeyi yapmıştı hocam, değil mi?
Kesinlikle. Evet. Yani bunun için belki birkaç örnekten bahsedilebilir. İstanbul'un fethinden önce bile. Nedir? Mesela Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye geçtikten sonra Medine şehrinde Yahudilerle, Hristiyanlarla, müşriklerle beraber yaşaması. Bu ilişkiyi düzenleyen bir Medine vesikası vardı. Medine vesikası bir çeşit aslında savunma paktı gibi, bazıları anayasa diyor. Ama Ömer Ahitnamesi bizim millet sistemi dediğimiz şeye çok daha benziyor net bir şekilde. Sanki adeta Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrası işte Ayasofya'yı ziyaret etmesi ve Ortodoks cemaatinin lideri Gennadius'a bir berat vermesi gibi bir durum. Ama şeyi de unutmamak lazım. Endülüs Emevilerinde de özellikle Müslüman, Yahudi, Hristiyan bir arada yaşıyordu. Orada da benim kanaatimce millet sistemine yakın bir sistem vardı. Dolayısıyla yani İslam tarihi açısından Kudüs'ün çok önemli bir yeri var. Ve ilginç bir şekilde bütün din mensupları, yani Hristiyanlarda da var, Yahudilerde de var, Müslümanlarda da var, Kudüs'te defnedilmeyi arzu ediyorlar insanlar. Yani öldükten sonra Kudüs'te defnedilmek önemli. Buraların kutsal bir toprak olduğu Kur'an-ı Kerim'de de çok açık bir şekilde zikrediliyor. Hı hı. İşte Kudüs'ü ziyaret edenler ya da az çok bu konuda belgesel izleyenler de görmüştür. Zeytin Dağı'ndaki Yahudi mezarlığı. Buradaki mezarlıkların bir tanesi için $1 milyon bahsediliyor.
Evet.
Çok çok kıymetli. Ya da Müslümanlar arasında da var. Yani Kudüs'te yatan sahabelerden tutun da daha sonraki dönemlerde Türk yöneticiler var mesela. İşçi devletinin kurucusu Muhammed bin Tunç kabri burada. Başka vezirlerden vesaire, valilerden kabirleri olanlar var. Dolayısıyla Kudüs her daim önemli olmuş ve öyle gözüküyor ki önümüzdeki 10 yıllarda belki 100 yıllarda da önemli hala koruyacak. Benim kanaatim şu, hani önceki sohbetlerimizde, programlarımızda da Orta Doğu üzerinde çok konuştuk. Orta Doğu hep dünya gündeminin merkezinde. Çoğu zaman bu Orta Doğu işte petrolle vesaire ilişkilendiriliyor. Ama kanaatim odur ki yani Orta Doğu'da diyelim ki 50 yıl sonra petrol bitse bile burası hala dünya siyasetinin gündeminin merkezinde olacak diye düşünüyorum ben.
Evet.
Bu kadar çok peygamberin geldiği, bütün medeniyetlerin neredeyse bu coğrafyada doğduğu bir alandan, bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buranın önemi çok uzun bir süre kendini koruyacak gibi gözüküyor.
Evet, hocam bir de Mescid-i Aksa ve Kubbetü Sahra farkı var. Şimdi bu biraz detaylı bir konu. Bence bunu bir sonraki programımıza bırakalım ama şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi yani Orta Doğu'nun sadece petrol vesilesiyle bugün küresel siyasetin gündeminde olmadığını olduğunu fakat ilerleyen süreçte sadece petrolle alakalı değil oradaki işte kutsal topraklar sebebiyle de Orta Doğu'nun dünya gündeminde yer alacağını ifade ettiniz. Biraz da hocam sanki jeostratejik de bir bölge değil mi? Yani işte kıtaların ortasında kalmış hani şeyde küresel siyasette şey vardır işte böyle Orta Doğu'ya hakim olan dünyaya hakim olur falan gibi bir iddia vardır, bir argüman vardır. Sanki jeostratejik olarak da Orta Doğu çok kritik bir bölge gibi geliyor.
Doğru. Yani dediğiniz gibi Kudüs adeta hani eski dünya diyoruz ya Avrupa, evet. Asya ve Afrika.
Merkez eski, değil mi hocam?
Adeta kesişim noktası. Diğer taraftan da şimdi Orta Doğu tabirini çok sık kullanıyoruz ama önceki programlarda söyledik yani bu tabir çok muğlak bir tabir. Orta Doğu'dan neyi kastediyoruz? En geniş anlamında kimisi Hindistan'a kadar varıyor, öbür taraftan Fas'a kadar uzanıyor. Fakat daha dar anlamda bir Orta Doğu düşünüldüğünde işte Türkiye, İran'ı da içeren ama Mısır ve Mısır'ın doğusundaki Arap ülkelerini de içeren bir bölgeden bahsediyoruz. Ve ben bunu gerek derslerimde üniversitede anlatırken hep şuna dikkat çekiyorum. Pergelin ucunu Kudüs'e batırdığınızda çizeceğiniz bir daire, yani küçük bir daire bugünkü modern Orta Doğu'yu içerir.
Evet.
Dolayısıyla Kudüs Orta Doğu'nun benim kanaatimce merkezidir. Bu açıdan uluslararası siyasette Kudüs merkezli gidiyor biraz. Yani işte büyük devletlerin başkentlerini buraya taşımaları vesaire, yüzyılın barış planları işte ya da ne diyelim Amerika ile dost olup Filistinleri satan Arap ülkeleri vesaire bunların hepsini bütün dünya izliyor ve gündemdeki yerini her daim koruyor ama belki Müslüman bilincinde ve Türkiye'deki Müslümanların zihninde Kudüs'ün belki biraz daha ön sıralara taşınması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Evet hocam kesinlikle. İsrail'in de özellikle yani Siyonist İsrail'in öyle söyleyeyim yani normalde Yahudilerin bir kısmı var yani anti-Siyonist Yahudiler var. Onlar açıkçası Siyonistler kadar çok şahin durumda değiller ama Siyonistler özellikle Kudüs'ü ele geçirmek için her türlü yolu deniyorlar. Bu da yani öyle zannediyorum ki Kudüs'ü ele geçirdiklerini aslında bütün dünyayı da ele geçireceklerini düşünüyorlar. Bunun için de gözlerini kırpmadan oradaki Müslümanları katlediyorlar. İnşallah Kudüs meselesi de bu vesileyle bir an önce çözülür hocam.
Dahası ilginç bir şey. Yani Hazreti İsa doğduğunda ve daha sonra Hristiyanlarla Yahudiler arasında çok ciddi bir çatışma süreci oldu hep tarih boyunca. Hı hı. Ama bugün bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok devlet, bir Yahudi devlet olan İsrail'de çok çıkar birliği içerisinde bulunuyorlar. Hı hı. Ve Hristiyan Siyonistler diye bir grup artık ortaya çıkmış durumda.
Evet.
Ve bunlar da şöyle bir inanca sahipler. Mesih tekrardan indiğinde Yahudi devleti bu topraklarda yeniden kurulacak. Kudüs'te işte mabet yeniden kurulacak, Yahudi devleti kurulacak. Dolayısıyla bu noktada da günümüz Siyonistlerinin ve Yahudi Hristiyanların bir kısmının bu inançta en azından buluştuklarını ve bunun içinde çaba sarf ettiklerini görüyoruz.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Keyifli bir söyleşi oldu. Şimdi Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra farkı veya işte ayrışması insanların açıkçası kafasını karıştırıyor. İnşallah önümüzdeki programda buradan konuşmaya devam ederek sürdürelim Kudüs konusunu.
Kudüs önemli. O yüzden bunu birkaç hafta belki konuşmak iyi olur diye düşünüyorum.
İnşallah.
Ve yani gerek Emeviler, Abbasiler döneminde Kudüs'ün durumu, gerekse bizim çok az bildiğimiz biliyorsunuz Türklerin idaresindeki Kudüs.
Evet.
Yani Kudüs deyince sanki hani Osmanlı'dan önce, Osmanlı'da tamam bir 400 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı ama onun öncesinde de bölgede var olan Türkler var mıydı, kimlerdi? Bunlara değinmemiz gerekiyor.
Hı-hı.
Hatlı seferleri çok önemli bir karşılaşma. Doğu medeniyetiyle, İslam medeniyetiyle Batı medeniyetinin ilk defa bu kadar yakından birbirini tanıdıkları bir karşılaşma olacak aslında. Ve tabii ki Osmanlı dönemi Kudüs'ün idaresi her haliyle çok önemli. Bunları inşallah önümüzdeki haftalarda konuşmaktan ben de memnuniyet duyacağım.
İnşallah hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum güzel sohbet için.
Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Celan hocamızla beraber bu hafta Kudüs'ün tarihini biraz konuştuk. İnşallah hocamın da ifade buyurduğu gibi önümüzdeki birkaç hafta Kudüs konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.